Ayrım 42. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 361. Gazeteciliğin benim mesleğim olmadığından emindim. Ben farklı bir yazar olmak istiyordum ama bunu benimle ilgisi olmayan yazarları taklit ederek yapmaya çalışıyordum. O sıralarda düşünmek için her şeye ara vermiştim. Çünkü Bogota'da basılan Eduardo Zalamea, başka eleştirmenler, iyi ve kötü arkadaşlarımca göklere çıkartılan üç öykümden sonra kendimi çıkmaz bir sokakta hissediyordum. Zapata Olivella, kısa vadede edebiyatla gazeteciliğin aynı şey olduğunu söyleyerek bu savlarıma karşı çıktı. Ayrıca El Universal ile ilişkide olmak bir taşla üç kuş vurmak anlamına gelecekti benim için. Yararlı ve onurlu bir biçimde geçim sorunumu çözecektim. Önemli bir mesleğin profesyonel ortamında bulunacaktım. İnsanın hayal edebileceği en iyi gazetecilik üstadı olan Clemente Manuel Zabala ile çalışacaktım. Onun bu basit akıl yürütmeleri beni utandırıp engelleyerek bir başarısızlıktan koruyabilirdi. Ama Zapata Olivella bir şeyi başaramamaya nasıl katlanılacağını bilemiyordu. Ertesi gün akşam üzeri saat 5'te gazetenin bulunduğu San Juan de Dios sokağı 381 numarada bana randevu verdi. O gece bölük pörçük uyudum. Ertesi sabah kahvaltıda pansiyon sahibesine San Juan de Dios sokağının yerini sorunca pencereden eliyle göstererek "Burası sayılır, 4 blok ileride" dedi. El Universal'in ofisi kadının gösterdiği yerde Amerika'nın ilk azizinin adını taşıyan San Pedro Claver Kilisesi'nin taşları altın yaldızlı dev duvarının karşısındaydı. Bu kilisenin ana mihrabının altında 100 yıldan fazladır azizin bozulmamış bedeni sergilenmekteydi. Gazete binası cumhuriyetçi dokunuşlarla süslü sömürge döneminden kalma eski bir yapıydı. İki büyük kapısı ve içerisinin olduğu gibi göründüğü pencereleri vardı. Benim gerçek karabasanımsa pencereden 3 metre kadar uzakta zımparalanmamış bir tahta perdenin arkasında oturuyordu. Ham pamukludan beyaz bir takım giymiş, ceketli ve kravatlı, teni siyaha çalan, bir yerlinin sert ve düz saçlarına sahip, yalnız ve olgun bir adam. Üzeri ilgi bekleyen kağıt yığınlarıyla dolu eski bir çalışma masasında kurşun kalemle bir şeyler yazıyordu. Ona hayranlık duyduğumu hissederek ters yönde yürüyüp binayı geçtim. Geriye dönüp iki kez daha binanın önünden yürüdüm. İlk geçişimdeki gibi dördüncüde de o adamın Clemente Manuel Zabala olduğundan en küçük bir kuşkum yoktu. Tam düşündüğüm gibi ama daha korkutucuydu. Yaşam ve yaşamın meşgalleri hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olduğunu anlamak için pencereden görmenin yettiği bu adamdan ürkerek öğleden sonraki randevumuza gitmemek gibi basit bir çare düşündüm. Pansiyona geri dönerek kendimi yüzüstü yatağa attım. Hiç ara vermeden sigara içip André Gide'nin kalpazanlarını okuyarak kendime içinde pişmanlığa yer olmayan o tipik günlerimden birini armağan ettim. Akşam üzeri saat 5'te yatakhanenin kapısı bir tüfeğin patlamasını andıran sert bir yumruk darbesiyle sarsıldı. "Gidiyoruz it herif!" diye girişten bana doğru bağırdı Zapata Olivella. "Zabala seni bekliyor. Bu ülkede hiç kimse kendine onu ekme lüksünü tanıyamaz." Bu görüşmenin başlangıcı benim hayal edebileceğim her türlü karabasandan daha zordu. Zabala ne yapacağını bilemeyerek beni kabul etti. Hiç ara vermeden sigara içiyor, havanın sıcağı içinde bulunduğu sıkıntıyı daha da arttırıyordu. Bize her şeyi gösterdi. Bir yanda yazı işleri odaları ve yönetim bölümü vardı. Öteki tarafta haber merkezi ve o erken saatte kimsenin olmadığı, içinde üç masa bulunan mürettiphane, dip tarafta da bir ayaklanmadan sağ çıkmış döner baskı makinesi ve gazetenin yegane iki linotipi bulunuyordu. Beni en çok şaşırtansa Zabala'nın üç öykümü okumuş olup Zalamea'nın hakkımdaki değerlendirmesini doğru bulmasıydı. "Ben öyle düşünmüyorum," dedim. "Öykülerim hoşuma gitmedi. Onları biraz daha bilinçsiz itkilerle yazdım. Yayınlanmış halde okuduktan sonra da şimdi ne yöne gideceğimi bilemiyorum." Zabala sigarasının dumanını derin derin içinde çektikten sonra Zapata Olivella'ya "Bu iyi bir belirti," dedi. Manuel bu fırsatı havada kaparak üniversiteden kalan boş zamanımda ona gazetede yararlı olabileceğimi söyledi. Zabala da Manuel benim için randevu istediğinde aynı şeyi düşündüğünü söyledi. Gazetenin sahibi Doktor López Escarriaza'ya beni bir gece önce sözünü ettiği muhtemel yardımcı olarak tanıştırdı. Harika olur dedi Escarriaza, geçmiş zaman beyefendilerinden kalma sonsuz gülümsemesiyle. Bir anlaşmaya varmadık ama Zabala iyi bir ressam ve gazetenin parlak köşe yazarı olan Hector Royas Herezo ile tanışmam için ertesi gün tekrar uğramamı istedi. Bugün nedenini açıklayamadığım bir utangaçlıkla onun San Jose Koleji'nde resim öğretmenim olduğunu söyleyemedim. Gazeteden çıkınca Aduana Meydanı'nda San Pedro Claver'in etkileyici ön cephesinin önünde havaya sıçrayan Manuel bu gelişmeyi erkenden kutlamaya niyetlenerek "Ya işte gördün mü kaplan, kader ağlarını örüyor." dedi. Onu hayal kırıklığına uğratmamak için sıcak bir kucaklamayla karşılık verdimse de geleceğim hakkında ciddi kuşkularım vardı. Manuel bana Zabala'yı nasıl bulduğumu sorunca ona gerçeği söyledim. Ruhları avlayan bir adam gibi gelmişti bana. Bu kendi aklı ve dikkatiyle beslenen bir grup genç insan için tanımlayıcı bir özellikti belki de. Zamanından önce ihtiyarlamış bu adamı yapmacıktan takdir ederek bitirdim sözlerimi. Belki de böyle bir varoluşa sahip olmasıydı. Ülkenin basın yayın yaşamında belirleyici bir rolü olmasını engelleyen. Manuel gecenin bir yarısında aradı. Zabala ile hakkımda yaptığı konuşma nedeniyle gülmekten katılıyordu. Zabala büyük bir heyecanla benden söz ederek haber sayfası için bir kazanç olacağımı söylemiş, gazete sahibi de aynı kanıdaymış. Ama Manuel'in beni aramasının gerçek nedeni, Üstad Zabala'yı tek endişelendirenin hastalık derecesindeki utangaçlığım olmasıydı. Adamcağız bunun benim yaşamımda büyük bir engel oluşturabileceğini düşünüyormuş. Son dakikada gazeteye gitmeye karar vermemin tek nedeni, ertesi sabah duşun kapısını açan bir arkadaşımın El Üniversitesi'nin birinci sayfasını gözüme sokmasıydı. Kente gelişim üzerine ürkütücü bir haber yer alıyordu. Beni daha yazar olamadan, yazar diye niteledikleri gibi bir gazetenin içini ilk kez görmemin üzerinden 24 saat bile geçmeden benden gazeteci diye söz ediyorlardı. Kutlamak için telefon eden Manuel'e bana danışmadan bu kadar sorumsuz bir şey yazdığı için gizleyemediğim bir öfkeyle sızlandım. O yazıyı kendi elleriyle Üstad Zabala'nın yazdığını duyduğumdaysa içimde bir şey sonsuza kadar değişti sanırım. Pantolonumu giydiğim gibi gazeteye ona teşekkür etmeye seyirttim. Bana pek aldırmadı. Haki pantolonunun üzerine Amazon çiçekleri desenli bir gömlek giymiş olan Hector Royas Herezo ile tanıştım. Gök gürültüsünü andıran bir sesle dev sözcükler fırlatıyor, hiçbir konuşmada avını tuzağa düşürmeden teslim olmuyordu. Barranquilla'daki San Jose Koleji'nde bir sürü öğrencisinden biriydim. Beni hatırlamadı elbette. Üstad Zabala, herkes onu böyle çağırırdı, bir iki ortak arkadaşın anılarından ve tanışmam gereken öteki kişilerden söz ederek önce bizi yörüngesine aldı, sonra da yalnız bırakarak sanki bizimle hiç işi yokmuş gibi elinde kırmızı kurşun kalemiyle acil ilgisini bekleyen kağıtlarıyla yapmakta olduğu vahşi savaşa döndü. Hector, linotiplerin hafifçe yağan bir yağmuru andıran mırıltısının eşliğinde Zabala'yla uzaktan yakından ilgisi yokmuşçasına benimle sohbet etmeye devam etti. Susmak bilmeyen biriydi. Çarpıcı bir sözel zekası vardı. Hayal dünyasında gezinen bir serüven severdi. İnanılmaz öyküler uyduruyor, sonunda kendisi de söylediklerine inanıyordu. Saatlerce ölü ya da canlı arkadaşlarımızdan, hiç yazılmamış olması gereken kitaplardan, bizi unutan ama bizim unutamadığımız kadınlardan, Karayip Cenneti Tolu'nun efsanevi plajlarından, orada doğmuştu, Aracataca'nın İncil'e yaraşır talihsizliklerinden ve yanılmaz büyücülerinden söz ettik. Ağzımıza içecek hiçbir şey koymadık, neredeyse soluk bile almadık. Hiç ara vermeden sigara içerek ve yaşamın konuşmak zorunda olduğumuz şeyleri konuşmamıza yetecek kadar uzun olmadığından korkarak olmuş ve olacak her şeyden konuştuk da konuştuk. Saat 10'da gazete kapanınca Üstad Zabala ceketini giydi, kravatının düğümünü sıktı, içinde pek gençlik barındırmayan bale adımlarıyla yanımıza gelerek bizi yemeğe davet etti. Elbette ki mahzene gittik. İki gazeteci şaşırarak Juan de las Nieves ve gececi müşterilerinin beni eskilerden biri olarak kabullendiklerini gördüler. Oraya ilk kez birlikte geldiğim polislerden biri yanımızdan geçerken hapiste geçirdiğim gece hakkında bir şaka yapıp yeni açtığım sigara paketimi yürütünce şaşkınlıkları daha da arttı. Hector ile Juan de las Nieves çift anlamlı cümlelerden oluşan bir turnuva başlatınca Üstad Zabala'nın put gibi suskunluğuna karşın öbür müşteriler gülmekten yerlere yıkıldılar. Benim araya komik olmayan bir iki replikle karışma cesareti göstermem en azından Juan de las Nieves'in beni ayda 4 kereye kadar veresiye beslediği bir iki müşterisinin arasına katmasına yaradı. Yemekten sonra halk pazarının cumhuriyetçi çöpleriyle kirlenmiş olan körfeze bakan Paseo de los Martires'te Hector'la sohbetimize devam ettik. Dünyanın tam ortasında harika bir geceydi. Curazao'dan gelen ilk guletler demir atmaktaydılar. O gece Hector bana Cartagena'nın dert babalarının örtbas ettiği yeraltı tarihi hakkında ilk ipuçlarını verdi. Anlattıkları akademisyenlerin şirin kurgularından çok daha gerçekçi geliyordu kulağa. Kahramanlıklarının anısına büstleri gezi yolunun iki yanında sıralanan 10 şehidin yaşamlarından söz etti. Herkesin dilindeki hikayeye göre büstler asıl yerlerine yerleştirildiklerinde heykeltıraşlar şehitlerin adlarını büstlerin değil kaidelerin üzerine oymuşlar. 100. yıl dönümleri gelince büstler temizlenmek için yerlerinden sökülmüş ancak hangi büstün hangi adın ve tarihin sahibi olduğunu kimse bilemediğinden temizlik bitince kaidelere gelişi güzel yerleştirmişler. Bu olay yıllardan beri şaka gibi ağızdan ağza dolaşırmış. Ama ben tam tersini düşündüm. Tarihi adalet yerini bulmuş. Atsız kahramanların anıtları, yaşadıkları yaşamlar ve adları için değil, paylaştıkları ortak kader için dikilmişti sonunda. Cartagena'da geçirdiğim yıllar boyunca hemen hemen her gece böyle sabahladık. İlk 2-3 geceden sonra Hector'un insanları hemen baştan çıkarıveren bir gücü olduğunu gördüm. Öylesine çapraşık bir dostluk anlayışı vardı ki, yalnızca onu çok seven bizler hiç çekinmezdik. Tanımlanamayacak kadar yumuşak kalpliydi ama bazen gürültülü patırtılı, neredeyse felaket olarak nitelenebilecek öfke nöbetlerine kapılır, sonra da kutsal çocuğun masumiyetiyle kendi kendini kutlardı. O zaman anlardı insan onun nasıl biri olduğunu, neden Üstad Zabala'nın Hector'u onun kadar çok sevmemiz için elinden geleni yaptığını. Daha bir sürü gece boyunca yapacağımız gibi o ilk geceyi de Paseo Martires'te gezinerek geçirdik. Gazeteci olduğumuz için sokağa çıkma yasağından etkilenmiyorduk. Hector ufukta yeni doğan günün muhteşemliğini gördüğünde sesi de belleği de yerindeydi. Bana dönüp "Keşke bu gece Casablanca gibi bitseydi." dedi. Daha fazla bir şey söylemedi ama gözümün önüne tüm muhteşemliğiyle Humphrey Bogart ve Claude Rains'ten tan vaktinin sisleri arasında omuz omuza ufuktaki parlak ışığa doğru yürüdükleri sahne o trajik mutlu sonun efsanevi cümlesi geldi. Bu büyük bir dostluğun başlangıcı. 3 saat sonra Üstad Zabala beni pek de o kadar mutlu olmayan bir cümleyle uyandırdı. "Başyapıtınız ne alemde?" Ertesi gün gazeteye yazacağım yazıdan söz ettiğini anlamam için 1-2 dakika geçmesi gerekti. Bir anlaşmaya vardığımızı anımsamıyordum. Bana ilk yazımı yazmamı söylediğinde ne evet demiştim ne de hayır. Ama o sabah bir gece önceki sözel olimpiyatın ardından kendimi her şeyi yapabilecek güçte hissediyordum. Zabala da bunu anlamış olmalı ki bana birkaç güncel konudan söz etti. Ben daha acil bulduğum başka bir konuyu önerdim. Sokağa çıkma yasağı. Beni yönlendirmedi. Amacım Cartagena'da geçirdiğim ilk geceyi anlatmaktı. Gazetedeki tarih öncesinden kalma daktilolarla pek anlaşamadığımdan makalemi kendi el yazımla yazdım. 4 saatlik bir doğum oldu. Üstad kötü haberi beni en az incitecek biçimde vermenin yolunu bulana kadar düşüncelerini keşfetmeme izin verecek hiçbir işarette bulunmayarak yazımı okuduktan sonra "Fena değil ama bunu basmak olanaksız." dedi. Söylediği beni şaşırtmamıştı. Tam tersine tahmin etmiş ve birkaç dakikalığına gazeteci olmanın tatsız yükünden kurtulduğum için rahatlamıştım. Ama onun bunu demesinin benim bilmediğim gerçek nedeni son noktayı koyacak cinstendi. 9 Nisan'dan beri hükümetin kamu düzenini bozacak tek bir harfe bile izin vermemek niyeti ve gücüyle donanmış sansür memurları akşamın altısından sonra ülkenin her gazetesinde sanki evlerindeymiş gibi rahatça bir masaya kurulmaktalarmış. Zabala'nın değerlendirmesine hükümetinkinden çok daha fazla değer veriyordum. Çünkü ben bir haber yorumu değil, haber gazeteciliğine hiç niyetlenmeden kendi özel yaşamımdan öznel bir öykü aktarmıştım. Ayrıca sokağa çıkma yasağına devletin yasal bir aracı olarak değil, birkaç cahil polis memurunun tanesi bir çente havaya sigara elde etmek bahanesi olarak yaklaşmıştım. Neyse ki Üstad Zabala beni ölüme mahkum etmedi. Baştan aşağı yeniden yazmam gereken yazımı elime tutuşturarak bunu onu memnun etmek için değil, sansür nedeniyle yapacağımı sözlerine ekledi. Ayrıca iki yönlü bir yargıda bulunma inceliğini de gösterdi. Edebi bir değeri olduğu kesin, bu konuda en ufak bir kuşkum yok dedi. Ama bundan daha sonra söz ederiz. Böyle bir adamdı işte. Zabala'nın sigarasının izmaritiyle tırnakları yanarak benimle ve Zabata Oliveira ile sohbet ettiği ilk gün, muhataplarından birinin yüzüne bakarken ötekiyle konuşmak gibi tuhaf bir alışkanlığı olması dikkatimi çekmişti. Bu durum başta bende ikircikli bir güvensizlik yarattı. O kadar utangaçtım ki onu yüzüne değil de Manuel'e bakarak gerçek bir dikkat ve büyük bir ilgiyle sözlerini dinlemek, sonra da ikisinin de söylediklerinden kendi sonuçlarımı çıkarmak bana en akla yatkın çözüm gibi göründü. Daha sonra Zabala'yı Royas Herrezo, gazetenin sahibi López Escurriaza ve başkalarıyla konuşurken izleyerek, grup içinde sohbet ederken böyle kendine özgü bir tavır takındığının farkına vardım. Böylelikle onu anlamış oldum ve durumun farkında olmayan suç ortaklarının masum aracıların yardımıyla fikir ve duygu alışverişinde bulunabilir hale geldik. Yıllar geçip de kendime güvenim artınca bu duygumu ona söyleme cesareti buldum. Hiç şaşırmadan sigara dumanını konuştuğu kişinin yüzüne üflememek için öteki kişinin profiline bakarak konuştuğunu açıkladı bana. Böyle bir adamdı işte. Onun kadar barışçıl ve sessiz, onun kadar uygar birini tanımadım ben. Olmak istediği kişi olmayı bilmişti hep. Gölgede kalmış bir bilge. Aslında Zipaquira'daki lisede daha olgunlaşmamış söylevler ve dizeler yazmıştım. Vatansever konuşmalar, kötü yemeği protesto eden makaleler kaleme almıştım. Annemin tanınmış bir yazar olduktan sonra bile imla hatalarımı düzelterek bana geri gönderdiği mektuplarımın sözünü etmeye bile gerek yok. Sonunda gazetede basılabilen makaleminse bunlarla ilgisi yoktu. Üstad Zabala'nın ve sansür memurunun kesip biçmeleri, yamaları arasında benden geriye kalan bir ölçütü ya da belli bir tarzı olmayan bir iki lirik satırdı ki onun hakkından da düzeltmenin katı dil bilgisi anlayışı geldi. Sorumluluklarımın sınırlarını saptamak için olsa gerek, son dakikada imzamla ve belli bir adla çıkacak günlük bir köşe yazmama karar verdik. Nokta ve satır başı. 42. ayrımın sonu. Sayfa 370.